Serbest atış.
Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Serbest Atış programına hoş geldiniz. Ben Kayhan Ergin, Mehmet Çopuroğlu ile birlikte bu hafta yine başka bir basketbol konusuyla sizlerle birlikteyiz. Mehmet, istersen bu haftaki konumuza geçmeden önce çok kısa bir şu anda basketbol dünyasında neler oluyor çok kısa değinelim. Bugün farklı bir konu ele alacağız çünkü. Biliyorsun hani Avrupa'da şu anda transferler yaşanıyor. Önemli transferler yapıldı. Hani transferlere tek tek değinemiyoruz ama hani çok bizim için güncel olabilecek haberlerden biri. Fenerbahçe'de bir koç değişikliği oldu. Yeni oyuncular geliyor. Bir taraftan Amerika'ya dönecek olursak NBA'in bu ay sonunda başlaması söz konusu, ancak Amerika'daki artan korona teşhislerinin artması ve Florida eyaletinde de hastalık sayısının yükselmesi herkesin kafasında bir soru işareti yaratıyor. Hatta son çıkan haberler bugün itibariyle NBA oyuncularının bulunduğu o ayrıştırılmış mekan diyelim. O ayrıştırılmış mekanda da birkaç oyuncu da Covid-19'un görüldüğüne yönelik. Adam Silver'ın da bu yöndeki açıklamaları, ama çok yoğun bir hastalığın yayılması söz konusu olursa durdurabileceklerini, hani bunun da planları dahilinde olduğunu söylüyor. Yalnız bugün itibariyle, yani biz bu kaydı aldığımız tarih itibariyle böyle bir durdurma veya NBA'in başlamaması gibi bir durum söz konusu değil. Takımlar hatta çalışmalara da başladılar. Çok kısa da bir zaman kaldı. Diyelim Mehmet, istersen bu haftaki konumuza geçelim burada. Ekleyecek bir noktan olur mu bu arada? O zaman direkt bence bu haftaki konuya geçelim. Bu hafta yine haberler arasında şöyle ilginç bir haber çıktı. Biliyorsun geçen haftaki programda da, daha doğrusu önceki programlarımızda da zaman zaman değiniyoruz. Avrupa'da hem EuroLeague organizasyonu var, bir taraftan da FIBA'nın Şampiyonlar Ligi organizasyonu bulunmakta. İki organizasyon aynı anda devam ediyor. FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonuna bu sezon İngiltere'den bir takım aldı. London Lions Şampiyonlar Ligi'nde bu sene katılacak. Bu tabii ilginç bir haber aslında. Her zaman futboluyla, rugby'siyle öne çıkan İngiltere basketbolda da bir takımla üst düzey bir Avrupa organizasyonunda temsil edilecek. Çok fazla hani başarı beklediklerini düşünmesek de özellikle İngiltere'deki bu basketbolu olan nasıl diyeyim, bir ikinci plana atma, çok ön planda olmaması gerçeğiyle de baktığımız zaman ilginç bir hamle. Biz de bugün aslında seninle de daha önce konuştuk, hani bu haberin üzerinden biraz devam edelim. Bu kadar çeşitli spor dallarında başarı kazanan ve spor kültürü de oldukça geçmişe dayanan ülkede neden basketbol bir türlü gelişmiyor? Neden basketbol yıldızları İngiltere'den çıkmıyor? Çıksa da çok sınırlı miktarda çıkıyor ve genelde biraz sonra programda da ilerlediğimizde değiniriz. Genelde Amerika'ya gidiyorlar. Bunları biraz ele almak istiyoruz. İstersen burada hani ben sözü de sana bırakayım. Nasıl başlamak istersin İngiltere'nin basketbol serüvenine diyeyim?
Tabii ufak bir tarihi giriş yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Aslında çoğu ülkede örnek verdiğimiz gibi 1892'de bulunan basketbol yine aynı şekilde YMCA üzerinden C.J. Proctor'ın bir Kanada gezisinde gözlemlediği üzere ülkesine getiriliyor ve ülkesinde öncüsü oluyor C.J. Proctor basketbolun İngiltere'de. 1911'e kadar çok ciddi bir atılım olmuyor. Fakat Birmingham bunu ilk başlatan YMCA kulübü oluyor yine. Ondan sonra aynı sene içerisinde diğer YMCA'lere de sıçrıyor ve aynı sene dostluk müsabakaları oynanmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa cephesine giden tabii erkek nüfusu sebebiyle basketbol gelişimi biraz yara alıyor. Fakat 1917'de Amerikalıların savaşa dahil olmasıyla ilgi ve gerçekten bilgi de tekrar artıyor. Çünkü böyle bir kuralları reddetme gibi, hani her ülkede duyuyoruz. Şunu değiştirdiler, bunu değiştirdiler diye. Fakat tekrar ilgi ve Amerikalılarla birlikte olma dolayısıyla bilgileri de artıyor. Bir parantez de burada aslında bu savaşları açmak istiyoruz. Yani böyle savaş deyip geçiyoruz, o dönemleri çok tabii üstünkörü geçiyoruz haliyle ama. Çoğu ülkede özellikle müttefiklerse, aynı safta savaşıyorlarsa, gördüğümüz gibi bu cephelerde yaşanan bu kültür alışverişi sadece sporda değil, çok büyük etkileşimler oluyor aslında ülkeler arasında ve yani burada da tabii programımız dolayısıyla biz hep spor odaklı konuşuyoruz. Fakat bunu burada da görmek aslında çok ilginç. Ondan sonra 1924'te Paris Olimpiyatlarında gayet güzel temsil ediliyor basketbol. Ondan sonra tekrar 1936'da bölgelere bölünüyor bu sefer İngiltere ve ilgi aslında gittikçe artmaya başlıyor. Ta ki İkinci Dünya Savaşı arifesine kadar. Orada bir 6 senelik ara oluyor. Fakat bu sefer de spor orduya sıçrıyor. Orduya sıçrayınca hem daha disiplinli bir ilerleme oluyor, hem de bu sefer yine bahsettiğimiz gibi işte Fransız, Leh sporcular işte rütbeleri dolayısıyla cephelerde birbirlerine bilgi aktarımında bulunuyorlar sporda da. Ve bu sefer ordu düzeyinde ilerlemeye başlıyor İngiltere. Böyle 1990'a kadar çok yüksek olmasa da ivmesi basketbol her zaman yükselişte. 1990'larda artık tepe noktasını yaşıyor. 18 bin kişiye yaklaşık böyle statlarda 14 bin kişiye bütün sezon oynayan takımlar var. Hatta 99-2000 şampiyonu da Manchester Giants oluyor. Koçu da aslında çok tanıdık bir isim Nick Nurse. Bu da ilginç bir detay İngiltere basketbolu adına aslında. Gerçekten milyonlu reytingler alıyorlar. Ta ki 2000'lerin başında bir yayıncı kuruluşları var. Şu an adını söyleyebileceğimiz artık yoklar. TV Digital diye bir yayıncı kuruluş var. Ve yaklaşık bu kulüplere senelik böyle 21 milyon pound civarı bir şey dağıtıyor. Bir bütçe, bir kaynak veriyor. Fakat TV Digital batıyor. Ve Spor Bakanlığı hiçbir şekilde lige sahip çıkmıyor. Önce yönetici ve koçlarda küçülmeye veya daha kötülerini seçmeye gidiyorlar. 3-4-5 sene içerisinde oyuncuları kaybediyorlar ve daha kötü bir basketbol oynanıyor. Daha kötü bir basketbol, daha kötü tesisler, daha az ilgi derken toparlanamayan bir sponsor ve yayın hakları geliri oluşuyor aslında. Bir türlü artık İngiltere toparlayamıyor ve aslında ilk defa orada beli bükülüyor diyebiliriz.
Aslında burada ben bir hani çok güzel özetledim bence İngiltere'deki yani 2000'li yıllara kadar nasıl geldiğini basketbolun. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. İngiltere'de senin anlattığından hani yorumladığımız zaman 90'lara kadar basketbolun gelişimi aslında dünyadaki basketbol gelişimiyle Amerika'yı bir kenara koyuyorum. Çünkü hani Amerika'daki basketbolun çıkışı, basketbolun ana sporlardan birisi haline gelmesi, hani onlar bir kenarda durduğu zaman diğer önemli Avrupa ülkeleriyle sanki paralellik göstermiş gibi
Evet.
gözüküyor bana. Yani o 2000 yılındaki o kırılım belki de olmasaydı bugün İngiltere basketbolu başka bir noktada olabilirdi diye de insanın
Tabii.
aklından geçmiyor değil.
Evet, bir kere zaten başlı başına alım gücü yüksek bir ülke. İlgi olduğu sürece aslında arkasında dururlarmış ama öyle bir zamanda olmuş ki bu Spor Bakanlığı da arkasında durmayınca ligin o kırılmayı engelleyememişler Kaan.
Tabii şimdi burada belki biraz şu noktada da ele almak gerekiyor. Evet hani bir yayıncı kuruluş ligde en önemli sponsor. O yayıncı kuruluş işte finansal zorluk içine girdi ve kulüplere paralarını ödeyememeye başladı. Lige sponsor olmaktan vazgeçti. Böyle bir durum olduğu zaman aslında insan hep peki o zaman başka bir yayıncı kuruluş çıksın. O sponsor olsun ve yine aynı şekilde devam etsin. Bu sistem bir şekilde ilerlesin, devam etsin diye bekler. Diğer spor organizasyonları içinde de benzer örnekler çeşitli ülkelerde hatırlamak mümkün aslında böyle bir durumu. Ancak İngiltere'de bu olmamış ve bu olmuyor. Ve bu noktada da işte şöyle bir soru işareti var ülke açısından. Şimdi evet bir tarafta kaynak yok. Kaynak olmadığı için de basketbol gerilemiş ve çok fazla gelişememiş. Peki ama neden kaynak yok? Sen demin aslında kelimeyi kullandın orada. Alım gücü oldukça yüksek ülkelerden birisi dedin. Dünya genelinde de gerçekten öyle. Bu kaynak peki niye aktarılmıyor basketbola? Belki istersen biraz bunların üzerinde duralım.
Evet.
Hani bu noktada. Burada benim aklıma gelen ilk şey aslında İngiltere deyince tarihsel gelişimi bir kenara koyduğumuz zaman Kültür olarak da İngiltere'nin her ne kadar hani belli aşamalarla basketbol ülkede takip edilmiş olsa da bir futbol ve bir rugby ülkesi olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ilk
Evet.
aşamada. Yani bugün İngiltere deyince aklımıza gelen ilk spor kesinlikle futbol. Zaten Premier Lig oynattıkları aslında NBA'in de belki belli noktalarda örnek aldığı, karşılıklı etkileşimde bulunduğu çok önemli bir spor organizasyonu.
Tamam.
Ve şu anda dünyanın en cazip futbol ligi, en ilgi çeken diyelim futbol ligi olarak kabul ediliyor. Kendine has dinamikleri, kendi kuralları sebebiyle. Bu rugby futbol yönelmesi arasında basketbol bana bir kültür olarak da çok fazla aradan sıyrılamamış hissi veriyor. Aslında burada biraz belki şu noktaya da değinmek lazım. İngiltere'de peki basketbol hiç sıyrılamamış ama yaygınlığı nasıl, yani hani oynama düzeyi nasıl diye bakıldığı zaman özellikle genç jenerasyonda aslında bir araştırma var. Sen de o araştırmayı okuduğunu tahmin ediyorum. 14 ile 25 arasındaki 14 ile 25 yaş arasındaki kişilere bakıldığı zaman İngiltere'de aslında basketbol profesyonel olarak algılanmaması gerekiyor bunun, ama oynanan sporlar arasında futboldan sonra ikinci spor, rugby'nin de önünde aslında. Veya en azından rugby ile de aralarında çok büyük bir fark yok. Öyle söyleyebiliriz. Daha sonra tenis geliyor onları takiben. Ama yine de yani o futbolla rugby'nin o kültürel geçmişten gelen o gelenekselliğini basketbol özellikle kıramıyor. Hani bu noktayı ekleyecek senin bir yorumun olur mu? Onu sorayım sana.
Ya dediğin gibi katılım aslında gayet yüksek. Farkındalık da öyle. Ama işte o bahsettiğimiz 14-25 yaş aralığı hem o az önce kelimeyi kullandık bir alım gücü. Alım gücünün her zaman bu kaynağı aktaran yere bir nasıl diyeyim etkisi oluyor. Onun farkında oluyorlar. Yani 14-25 arası evet bu sporu oynuyor ama o spora bir faydaları yok en azından ekonomik olarak. Çünkü bu kararı verecek daha yetişkin kişiler aslında futbol ve rugby kültürüne hala daha sahip kişiler. Yani aslında uzmanlar bir noktada katılım çok basketbola ilgi var diyorlar ama o hala genç jenerasyonda ve yeni yeni oluşuyor aslında. Böyle etnik grupların daha çok veya Afrikan Amerikan kökenlilerin daha çok oynadığı bir spor. Ama genel rakama bak sayıya bakıldığında tabii katılım çokmuş gibi görünüyor ama dediğin gibi kültürel olarak daha basketbola o aşımı yapamamışlar. Belki bir jenerasyon, belki iki jenerasyon daha gerekiyor tamamen bütün toplum yaş aralıklarında oturması için.
İstersen burada bir ekleme yapayım ve kısa bir müzik arası verelim. Sonra yine İngiltere özelinde tartışmaya devam edelim. Bir de şöyle de bir durum var. Şimdi belki bunun da hani altyapı noktasında verdiğimiz aradan sonra devam ederiz, ama genelde oyuncular profesyonel olarak spora yönelmek istedikleri zaman bir de tabii geleceklerini düşünmek zorundalar. Geleceklerini düşünmeleri de o sporu yaparlarsa profesyonel olarak ne kadar para kazanacaklar, bunu hesap ediyorlar. Bugün baktığımız zaman futboldaki gelirler oyuncuların çok yüksek İngiltere'de. Biraz araştırma yapınca rugby tarafındaki gelirlerin de yine profesyonel sporcuların gelirlerinin yüksek olarak kabul edebileceğini gösteriyor. Ancak basketbola döndüğümüz zaman demin saydığımız nedenlerle birlikte bütün hepsi de bir arada aslında birbirini besliyor bunların. Çok yüksek olmadığını görüyoruz. Zaten doğal olarak basketbola yeteneği olan birisi bile futbolu tercih etmek zorunda kalıyor. Eğer birçok branşta yetenekliyse, belki bir müzik arasına gitmeden kısa bir örnek vereyim. Eski bir NBA oyuncusu John Amici, belki hatırlarsın, Orlando Magic'te oynamıştı 2000'li
Evet.
yılların başında. İngiliz milli takımda, İngiliz vatandaşı da aynı zamanda, hatta program da yapıyor şu sıralarda. Onun verdiği bir örnek işte NBA'de oynadığı dönem ve öncesinde İngiltere'de de sonrasında ve öncesinde İngiltere'de de basketbol oynadı. O dönemde onun söylediği, hani gelirler o kadar düşüktü ki basketbol oynayan bazı takım arkadaşlarım kalacak yer bulamıyordu. Hani bende kalıyordu onlar. Finansal yönden ben destek olmak zorunda kalıyordum diyor. Bu da işte hep bu ilgi, kültür, kaynak, bunların nasıl birbiriyle bağlantılı olarak gittiğini gösterme açısından güzel bir örnek diyelim. İstersen Mehmet kısa bir müzik arası verelim.
Tabii.
Sohbetimize daha sonra devam edeceğiz.
Tekrar merhaba basketbol severler. İngiltere basketbolunun kaynak bulamaması dışındaki diğer sorunlarını aslında tartışıyorduk, konuşuyorduk. Şöyle bir nokta da var Kayan. 16 yaşına kadar zorunlu tutuluyor eğitimin içinde basketbol. Fakat sadece tesisi olan okullarda zorunlu. Ve 16 yaşından sonra gerçekten iyi bir oyuncu değilseniz sizi takip eden veya basketbol oynamanızı avantajlı hale çevirebilecek bir sistem yok. Yani adeta yalnız bırakılıyorsunuz. Bu da aslında evet bu 14-25 yaş arası oynuyor ama işte bunun etkilerinin ne kadar az olduğuna bir örnek.
Burada Mehmet istersen çok kısa bir ekleme yapayım. Hani İngiltere'de hani İngiltere'ye gittiğiniz zaman şunu gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi biz Türkiye'de artık son dönemde basketbolun yaygınlaşmasıyla özellikle işte çevremize baktığımız zaman çok şey görebiliyoruz. Basketbol sahasına, potalara daha rahat ulaşım, çocukların bunu daha rahat evet. oynaması için gerekli alanları görebiliyoruz. İngiltere'de gerçi İngilizlerin bu yöndeki hani birazcık bakınca bizde de çok fazla tesisler var deniyor ama şehirlerin içerisinde normal bir dolaştığınız zaman çok fazla basketbol oynayacak alan da yok. Yani bir örneğin şey Balkan ülkeleriyle kıyasladığınız zaman onlarda yani basketbol kültürünü daha çok hissedebiliyorsunuz. Ufak bir nokta bile olsa tabii. Bir mahallenin içerisinde bir basketbol sahası yapmışlar. Orada hani çocukların oynadığını, işte maç yaptıklarını görebiliyorsunuz. Benim gözlemlediğim İngiltere'de böyle bir olanak çok fazla yoktu. Aksini gerçi iddia eden İngiliz yazarlar da çok fazla.
Evet, onlar da zorunlu eğitimin parçası olduğunu iddia ediyorlar. Fakat sanırım başka ülkelerle değil de sadece kendi içlerindeki sayıları kıyaslıyorlar. Bir yandan tekrar devlet kanadına döndüğümüzde aslında şöyle bir bakış açısı da var. Sadece kazanabilecekseniz bir funding alıyorsunuz. Aslında bu bakış açısının zararını İngiltere olimpiyatlarda da hem görüyor hem görmüyor. Çünkü hani biz böyle basketbol odaklı konuşuyoruz ama İngiltere olimpiyatlara katıldığında aslında mümkün mertebe ne kadar çok madalya alırsa o kadar iyi görüyor durumu ve örnek veriyorum işte kürekte de veya denizcilikle ilgili herhangi bir sporda da gayet iddialılar. Basketbola verilenden çok çok daha fazla kaynak bu sporlara veriliyor. Özellikle 2012'de hatırlayacaksınız Londra'daki olimpiyatlarda İngiltere milli takımı vardı tabii basketbolda ama herhangi bir eleme oynamadılar. Neredeyse böyle zoraki bir katılım oldu. Ondan sonra da kötü sonuçların ardından kaynaklar iyice küçültüldü ve daraltıldı. Yani İngiltere aslında böyle biraz hani düşene bir daha vuruyormuş gibi bir durum var basketbolda kayan.
Madalya kazanma stratejisiyle değerlendirirseniz tabii basketbolda madalya kazanmak mı, diğer daha fazla ilginin dünya genelinde daha az olduğu sporlarda madalya kazanmak mı diye baktığınız zaman tabii ki diğer sporlar çok daha avantajlı olacaktır.
Tabii. Bu taktikle ilerleyince dediğin gibi İngiltere artık günden güne bu olaydan uzaklaşıyor diyorduk. Ta ki 2014-2015 zamanına kadar adeta NBA geldi ve İngiliz basketboluna sahip çıktı. 2014-2015 sezonunda bir anlaşma imzalandı ve dikkat ederseniz o zamandan beri lig başlamadan Londra'da maçlar yapılıyor. Gayet gidilip oraya. Yaz kampları düzenleniyor. İşte NBA'in ünlü oyuncuları gidiyor orada, eski oyuncuları gidiyor, kamplar düzenliyor. Uzun zamandan sonra İngiliz kökenli bir OG Anunoby var. LoL'den beri bayağı ciddi bir isim görmemiştik. Aslında NBA biraz elinden tutmuş gibi İngiltere'nin.
Normal sezon maçlarını da yine Londra'da da oynatıyorlar. En azından back to back dediğimiz takımların peş peşe oynadığı bazı maçlar da normal sezon içinde İngiltere'de oynanıyor. Londra'da oynatıyorlar genelde de o maçları. O maçlardaki tabii izleyiciler ve sayılara baktığımız zaman aslında oldukça yüksek düzeyde. Tabii bu NBA'in hani dünyanın neresine giderse gitsin yüksek seyirci çekeceği gerçeğiyle de paralel ama iyi bir kitlede yani hatırı sayılır bir kitlede bu maçları takip ediyor.
Tabii, tekrar devlet tarafına dönecek olursak bu az önce bahsettiğimiz kültürel sebepler vardı ya yani bu yöneticilerin aslında yetişkinler olduğunu ve yetişkinlerde bu basketbol kültürünün daha tam olarak yerleşmediğini söylemiştik. Tabii belki bakanlık seviyesi yerlerde daha da zor. Şöyle de ilginç bir isim var. Ron Scott isimli bir Amerikalı iş adamı 2006'da İngiltere'ye geliyor ve basketbolu düzelteceğine, reformlar yapacağına dair gayet inandırıcı bir şekilde bu yolda oy topluyor diyelim. Hatta ligin adının değiştirilmesine kadar gidiyor. Ve işte British Basketball Association düşünülüyor. Ondan sonra NBA bize dava açar diye işte Premier League Association diye değiştiriyorlar. Bu
Bu
sefer gidip
sefer tabii.
Premier League'den çekiyorlar. Fakat bunun sonunda ne olduğu tam anlaşılmıyor. Bu Amerikalı iş adamı 2006'dan 2020'ye kadar verdiği hiçbir sözü tutmuş durumda değil. Fakat hala belli ipler bu kişinin elinde. Yani İngiltere bir yandan NBA'den yardım görürken bir yandan da içeride böyle bir reform sözü veren bir yöneticiyle uğraşıyor aslında. İngiltere'nin dediğimiz gibi alım gücü çok yüksek ve ilgi sağlanabildiği düzeyde bence yükselişi de yine hızlı olacaktır. Fakat nedense az önce bahsettiğimiz gibi futbol ve rugby dışındaki sporlara sanki bir eşit uzaklıkta İngiltere. Hangisinde daha başarılı oluyorsa direkt ona gelebiliyor.
Ben burada geçen haftaki programda hatırlarsın Carter'ı konuşmuştuk. Bir şehri nasıl değiştirdiğini, Toronto'nun basketbola bakış açısını, hatta Toronto ile birlikte Kanada basketbolunun da nasıl değiştirdiğinden bahsetmiştik. Bununla ilgili hatta bir belgesel örneğini de vermiştik Carter Effect diye. İngiltere'nin ben biraz kaderinin böyle bir oyuncu çıkarmaya doğru gittiğini düşünüyorum. Yani bir süper yıldız. Tabii Lol Deng'i söyledin, OJ Anunoby'yi söyledin ama daha o seviyenin belki birkaç seviye daha üstü bir süperstara yakın. Örneğin mesela bir Embiid, örneğin bir Kyrie Irving, örneğin bir eskiye baktığımız zaman bir Tracy McGrady gibi bir oyuncu İngiltere'den çıkıp İngiliz milli takımında da oynamaya başlarsa Ama bu gerçekten İngiltere'den çıkması gerekiyor. Belki İngiliz liginden hatta çıkması gerekiyor bu oyuncunun, ki bu mümkün mü? Lol Deng'in bazı açıklamaları var, bu mümkün değil. O da diyor hani İngiltere'de, ben Londra'da yaşıyordum. Aldığım iyi kararlardan bir tanesi basketbola devam etmek için Amerika'ya gitmekti diye belirtiyor. Ama milli takım özelinde böyle olmasa bile, hani İngiliz liginden çıkmasa bile milli takım özelinde bu şekilde bir süper yıldız çıkarsa, belki o süper yıldız, hatta belki bir jenerasyon bulabilirse İngiltere, süper yıldız seviyesinde olmasa bile yine basketbolu olan ilginin bir şekilde ben artabileceğini ve senin de söylediğin gibi alım gücü yüksek, aslında çok hızlı gelişebilecek bir pazar olarak da görülebilir İngiliz basketbol piyasası diyelim. Hızlı biçimde toparlanacağını ve hızlı biçimde özellikle lig anlamında yükselebileceğini ben de düşünüyorum. Sanki onlar bir yıldız bekliyorlar Mehmet. Yakın dönemde çıkar mı? Bunu da aslında biraz bekleyip göreceğiz diyelim.
Yani evet, seninki benimkine göre biraz daha optimistik bir bakış açısı. Umarım senin dediğin gibi olur. Nihayetinde bizim seyir zevkimize yansıyacak senin dediğin.
Evet,
Güzel
seni
bir
on.
program oldu Kayan. İngiltere'nin hem ufak tarihine değindik hem de güncel sorunlarına değinmiş olduk basketbol düzeyinde. Aslında dediğin gibi her şeyi düzeltebilecek, fakat şu an pek bir şey düzeltmeyen bir durumda İngiltere. 2 hafta sonra diyelim, tekrar görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.